Ayrım 14.
Onun daha da kötü olduğunu düşündüm. Eve dönelim mi diye sordum. Anladı. Kur'an'da Akdeniz Havzası'nın ürünüdür diye başladı. Ve tabii diğer iki kitaptaki pek çok anlayışı paylaşır. İnsanın ten ve ruh denilen iki unsurdan oluştuğunu, tenin doğa, ruhun zihin olduğunu, tenin ölümlü, ruhun ölümsüz olduğu düşüncesinin ortak olduğunu hatırlattı. Ancak İslamiyet'te alem korku, yasak, günah nedeniyle değil, aşk nedeniyle oluşmuştu. İnsan lanetlenmiş de değildi. Tersine Allah, meleklerine yeryüzünde kendime bir vekil yaratacağım diye seslenmiş, yarattığını bilgilendirmiş, sonra da meleklere ona secde etmelerini buyurmuştu. İnsan semavi varlıkların tümünden üstündü. Melek gibi adam tanımlanmasının küfür olduğunu düşünüyordu Günay. Daha sonra da insana özgür iradesine emanet eder dedi. Özgür irade insanın en büyük zenginliği sayılır. İyilik ya da kötülük yapma, boyun eğme ya da isyan etme özgürlüğüdür. Bak, İslamiyet'in insanın özgür olduğunu, bağımsız olduğunu teslim etmiş olması çok önemli. Bu anlayış, insana duyulan güven, onu tensel ve ruhsal, maddi ve manevi dayatmalara, büyük makineye karşı durmak üzere yüreklendirir. Dünyanın ve kendisinin sahibi olduğunu, dünyadan, diğer yaratıklardan ve kendisinden sorumlu olduğunu söyler. O kadar sorumlu kılar ki, bırak bir papazı günah çıkarıp kurtulmayı, peygamberin arkasına bile gizlenemez. Hadisi hatırlattı. Ancak bir insanım ben. Davanızda bana başvurursanız, bazılarınızın dili kuvvetli olabilir, bazınızın sözü öbüründen daha kandırıcıdır. Ben de işittiğime göre hüküm veririm. Bir Müslümanın hakkına tecavüz ettiyseniz, bana yanlış hüküm verdirerek, birinin hakkını aldıysanız, bilin ki o hak bir ateş parçasıdır. İsteyen alsın, isteyen bıraksın. Nasıl bir sorumluluktan bahsettiğimi anlıyor musun? İnsanı kendisine ya da istersen buna bir ölümlüye de diyebiliriz, yargılatan sorumluluk. Seni, senden başka kınayacak kimse olmasa da, yaptığın kötülüğün hiçbir tanığı olmasa da, sürdürmen gereken hayra tutum. Bu inancın ima ettiği dünyevi tavır çok önemlidir. Çünkü sadizm ve onu izleyen nekrofilya, büyük makinenin insanın elini kolunu bağladığı, kendi adına düşünemez hale getirdiği ortamlarda yeşerir. Mega meşin, üretenle üretileni ayrıştırdığı için insanoğlu günlük mesaisinin sonucunu kavrayamadığı bir kör dövüşün içine itilir, çocuk mamasının da kimyasal silahı da aynı tavırla üretir. Napalm üretmeyi reddeden bir işçi sınıfı Sovyetler Birliği'nde bile yeşerememiştir. Hiroşima'ya atom bombası fırlatan uçağın pilotu yaptığı işin sonuçlarını algılayamaz. Karmaşık bir makineyle baş edebiliyor olmasının heyecanı içinde İnce Mehmet'in iş sürücüsü gibi dağılmıştır. Bir tarafta Mega Meş'in ideolojisi dayatır, öte yandan zaten belirli bir kadere mahkum olduğunu söyleyen din kitapları. İzleyen kıyımdaki rolünü kavrayamayan insanoğlu, elleriyle yarattığı felaketi bilimsel kaderidir diye kabullenir. Bu çerçeve içinde oluşan sosyal bilimlerin ve ideolojilerin tanımladığı insanoğlunda eli kolu bağlanmış bir yaratıktır. Örneğin bir Marksiste, o pilot o bombayı atmasa dünyanın şekli değişirdi desem, eğer o bomba atılmamış olsaydı tarihsel durum başka bir pilot getirirdi şeklinde ilkel bir determinizmi yansıtan cevap alacağım tabidir. Neden? Çünkü Mega Meşin'in hükmettiği dünyalarda sadece tanrıların değil, ideologların gözünde de bir hiçtir insanoğlu. Kitaplı dinlerin arasında bir tek İslam, Hiroşima'yı ne tarihsel durumun ne de önceden belirlenmiş alın yazısının değil, insanoğlunun marifeti olarak görür. İdeolojilere gelince, insancı ideolojiler Batı Asya'dır, Çin'dir, Akdeniz değil. Konfüçyüs'ü, Şinto'yu düşündüğünü biliyordum ama ben daha hala İslamiyet'teydim. Bunun ima ettiği şey, Müslüman'ın o bombayı atmayacağımı diye sordum. Müslüman işleri o noktaya getirmeyendir. Müslüman yabancılaşmayandır. Tabii ilkesel olarak profesyonel Müslümanlardan bahsetmiyorum. İslam kelimesinin kökeni sulhtur, bilir misin? Evet dedi sevinçle. Çevrecilerin Refah Partili ya da Refah Partililerin çevreci olmamaları garip değil mi? Tamam tamam biliyorum. Yüz binlerce camimiz var ama Müslüman değiliz, değil mi dedim. Öyle. Oysa İslamiyet'in insanoğluna yüklediği sorumluluğun ima ettiği liyakat müthiş bir şeydir arkadaşım. Rönesans hümanizması falan bunun yanında çocuk oyuncağı kalır. Adamlar gaddar Yahova'dan kaçarken sadist Zeus'un kucağına düştüler. Öte yanda alemlerin Rabbi, Adem'in yaratıcısı insanoğlunu kendisine vekil tayin ediyor. Kendi adına hareket etme yetkisi veriyor. Batı insanı kendisini böyle bir iltifata asla layık görmedi. Ezikliğinden kurtulamadı. İnsanın boyun eğme ve isyan etme özgürlüğünden bahsetti. İslam'ın insan görüşünde insanın kimsenin kölesi falan olmadığını, itaatin ancak iyilik emredildiği zaman şart olduğunu, bireyin iyi ile kötüyü ayırt edebilmek için her an uyanık olmakla yükümlü olduğunu ve kim emrederse emretsin kötüyü reddetmek gerektiğini anlattı. Her koyun kendi bacağından asılacaktır. Kısacası canım, İslamiyet'in öteki adı biyofiliyadır. Biyofiliya, yaşamseverlik. Öteki anahtar kavram, ölü seviciliğinin tersi. Duraladı. Uzadıkça uzuyor ama diye özür dilediğine çaresiz. Bunun için buradayım diye hatırlattım. Evet öyle. Şöyle söyleyeyim. Bugün artık insanın bir cisim gibi yaşayamadığı saptanmış bulunuyor. Herhangi bir batılı psikoloğu oku, aynı şeyi söyleyecektir. İnsanoğlu amaçsız, dünyaya atılmış bir nesne gibi yaşayamıyor. Ne kadar güvenlik içinde olursa olsun, sadece beslenen ve üreyen bir makine konumuna indirgendiği zaman acı çekiyor. Tek düze bir yaşam değil, etkili olmak istiyor. Bu etkinliği toplum içinde yakalayamazsa, kendi icat ediyor, yani yok ediciliğin heyecanını yaşıyor. Bir şey yaratamıyorsa, kimseyi etkileyemiyorsa, kendini beğenmişliğini insanlara zarar vermeden tatmin edemiyorsa, unutma ki kişi narsizmini bir politikacı, bir ne bileyim sinema yıldızı olarak da tatmin edebilir. Tedriç olunmuşluğunun cenderesinden kurtulamıyorsa, izleyen yaşamsal iktidarsızlık ve hiçlik duygusunun dayanılmazlığından ancak yaratamadığı hayatın yok edilmesi prosesinde yer alarak kurtulmaya çalışıyor. Şartlara göre bu dazlaklıkla Hitlerlik arasında, efendim, İşkenceye izin verenle copu fiilen sokan arasında bir yerde de çözümlenebiliyor. Veyahut ölü seviciliği kişinin kendi bedenine hedef alabiliyor. Uyuşturucu, alkolizm, intihar gibi. İntihar istatistiklerine bak. İnsanlar aşk, itibar, intikam gibi tutkuları için kendilerini öldürüyorlar ama aç kaldıkları ya da cinsel arzularını tatmin edemedikleri için intihar eden hemen hiç yoktur. Bir de üstelik dünyada en çok intihar vakasının olduğu toplumlar, fiziki ihtiyaçları en çok karşılanmış, en güvenli toplumlardır. İsveç. Mesela, Batı medeniyeti, insanoğlunu salt fiziki gereksinmelerini karşılayarak yaşatabileceği yolundaki özünde mekaniksel ve kaba inancını sürdürmeye devam ettiği için şiddetten kurtulamıyoruz. Yoksul toplumların, Doğu Avrupa'da olan bitene hayretle bakmaları, rahat kışlarına mı battı diye şaşıp şaşıp kalmaları da bu anlayışın ürünü. Marx'ta yanıltan bu oldu. Nihayet bilim çağının ürünüydü adam. Bilimin kutsal inek olmadığı ortaya ondan çok sonra çıktı. Korkarım insanoğlunun ruhunu yok etmeden rahat etmeyecekler bunlar. Çok şükür artık Gorbi var dedim alayla. Gorbi'nin bir kurtarıcı olduğunu kim söylüyor? Komünizm nasılsa yenildi, muhalefetin büyüğünden kurtulduk diye daha da azmayacaklarını kim söylüyor? Narsizmin kudurmayacağını kim söylüyor? Unutma, İnsanlık tarihinin en acımasız sadistlerini Hitler'i, Stalin'i yetiştiren verimli toprak Batı medeniyeti. Ve bu medeniyet sürekli bir biçimde filmlerle, televizyon dizileriyle, basınla salgın hastalık gibi yayılıyor. Sovyetler Birliği'nde Gorbaçov'la başlayan sürecin emperyalizm sözcüğünü gündemden kaldırmış gibi göründüğünü söylüyor. Bunun kapitalist Batı'nın tartışmasız zaferi demek olmasından korkuyordu Günay. Ona göre sosyalizm, Batı kültürünün en yeni yutulur uzantısı, dünyanın kültürel mozaiğinin korunmasına hiç değilse dilde destek veren anlayışın ürünüydü. Bu nedenle olacak, zaman zaman Rodopi'yi en bağnaz Brejnev komünistiyle duygu bağı geliştirirken buluyor, kaderin bu oyununa gülüyordum. Moskova'ya güzellik yarışması tertipleten, Amerika'nın birinci leydisini karşılayan Rus çocuklarına İngilizce şarkılar söyleten Gayret Keşliğin, kendisine bir zamanlar Heybeli Adadaki Bahriye Mektebi'nde İngiliz sefirine erkek erkeğe dans ederek şov yapmak zorunda bırakılan Nazım Hikmet'in sınıf arkadaşlarını hatırlattığını söylüyordu. bu aşağılık soytarılık gururumu incitiyor demişti. Bu çok ağır bir suçlama değil mi? Yanlış anladı. Az bile. Ruslar dahil nedir o Yeltsin Efendi? Batı uygarlığının müritlerinin yüreklerini tahsih etmek yolunda hiçbir gayretleri yok. Tersine. Bir düşünsene. Barış'ın yüceltildiği bir uzay filmi neden yok? Neden kitleler daha şimdiden ortalığa fol yok yumurta yokken galaksiler arası savaşa koşullandırılıyorlar? Anlasana bu defa da uzaylılara yansıtılıyor ölü seviciliği. Ters halifelik işliyor yine. Uzaylı batılının galaksideki iz düşümü demek istiyorsun. Evet. Firavun nasıl Yahova olup gökyüzüne çıktıysa 20. yüzyılın ölü sevicisi de Helikonlu bilmem nereli olup galaksiye çıktı. Bak teknoloji çığ gibi ilerliyor. Elektronik çağ da bitti, bilgi çağı başlıyor. Bu ne demek biliyor musun? Bugüne kadar bilinen sınıflar kaybolacak, onun yerini bilenler ve bilmeyenler, eğitilebilenler ve eğitilemeyenler diye iki sınıf alacak demek. Nasıl yani? Bir örnek verirsem daha kolay anlayacaksın. Kaddafi'nin uçaklarını hatırlıyor musun? İyi uçaklar oldukları halde pilotlar hedefi bulamamışlardı. Neden biliyor musun? Refleksleri zayıftı. Düğmelere zamanında basamıyorlardı. Bu memleketteki ağırlığın farkında değil misin? Kalk bir sokağa bak. Bak Türklerin hareketleri nasıl ağırdır. Sürüklenir gibi yürürüz. Oysa daha şimdiden hıza eğitimli, akıllı askerler var. Atari oyunlarına yetişen kuşakların göz koordinasyonlarını, becerilerini bilgisayar öğreniminin kazandırdığı hızı düşünebiliyor musun? 20-30 yıl içinde tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar vahim bir bilenler ve bilmeyenler ayrımı olacak. Vahim çünkü bilgi araçları da tıpkı üretim araçları gibi sermayenin yani nasıl anlatayım Haydar'ın anısı gibi elle tutulamayan doğa ötesi ama kesinlikle yönlendirici bir şeyin elinde olacak. Bu şey altın yığını değil elmas yığını da değil bilgi, ilişki, hırs, senet sepet gibi bir şey olduğundan elle konulamayacak. Aradaki uçurum bir kitap bulup okumakla malumat edinmekle de kapatılamayacak. Bildiğimiz anlamda kitap da kalmayacak okumada. Keşişlerin yazmalarını kilitli kapılar ardında sakladıkları karanlık çağlar gibi bir dönem başlayacak. Bilginin yayılamaması hususunda bugüne dek söylenen her şey yeniden gündeme gelecek. Daha da kötüsü genetik mühendisliği ilerliyor. Bu batının belki de herkesten daha vasıflı adamlar üretebileceği demek. Bütün bunların anlamı şu. Ya bu adamlar daha bilgili, daha üstün olmanın sorumluluğunu taşıyacaklar, öğretilecekler, ona göre hazırlanacaklar ya da despot kesilecekler. Şimdiki halde bir tür tanrıcılık oyunu oynamaları çok daha büyük bir ihtimalmiş gibi görünüyor. Çünkü çok güçlü olacaklar ve Batı bu gücü insanlığın emrine vermeyi bilmediği için Türkler gibi bilmeyenler ya da eğitilemeyenler üzerinde mutlak ve sınırsız denetimi kurmak isteyecekler. Bunlar kamunun Caligula'sı gibi aynı kelime yıldızları da istiyorlar. Teknolojik başarı, omnipotans yani kadiri mutlaklık yani insani sınırların aşılması illüzyonunu yaratıyor. Caligula'yı hatırla, tanrısal güç peşindeydi, insanları sadistik denetim altına almıştı. Senatörlerin karılarıyla yatıyor, onların acı çekmelerinden keyif alıyor, bazılarını öldürüyor, geri kalanların gülmeyi, şakalaşmayı sürdürmelerini aşağılayarak izliyordu. Yunan tanrıları, Rab Yehova, hep aynı ekoldendir. Sistemin hamurunda var bu. Ne yazık ki teknolojik başarının yarattığı kadiri mutlaklık illüzyonu ile ölü seviciliğinin kadiri mutlaklık illüzyonu sonuçları itibariyle aynı kapıya çıkarlar. Daha da vahimi, her ikisinin temelinde de aynı sakatlık yeter. Hayatın patronu olmak tutkusu. Vahimden de vahimi, güçlü olana hayranlık, mazoşizm, dünyayı dal budak sarmaya devam ediyor. Ve sadist, güçsüz olandan, kendisine karşı gelemeyenden nefret eder, büsbütün ezer. Sadece bireylerin değil, medeniyetlerin de sadistik olabileceklerinin açık olduğunu söyledi. Sadizm, bir insan yığınının öteki yığınını denetim altında tuttuğu, serpilmesine izin vermediği durumlarda yeşerirdi. Sömürücü denetim, sömürülen kitlenin bağımsızlığını, haysiyetini, eleştirisel düşüncesini, üreticiliğini yok eder. Bunların yerine koyduğu eğlencelikler, sömürülen yığının kişiliğinin gelişmesini önlerdi. Roma imparatorları, kullarını gladyatör dövüşleriyle eğlendirirlerdi, dedi Günay. Şimdi televizyonlar cinayet, savaş, terör, her türlü sapıklıkla eğlendiriyor. Magic Box denilen Türkçe sözlü Amerikan televizyonuna bak. Sunulan eğlence ve heyecan neşe değildir. Coşku özgürlük gerektirir. Ama denetleyen grup buna asla izin vermez. Sonuçta ortaya çıkan gittikçe büyüyen bir hortum gibidir. Denetim altında tutulan kitlenin bireyleri kendilerini bomboş ve iktidarsız hissederler. Türkler gibi. Onların her şeyini tahrip ettik. Felsefeleri, dinleri mahvoldu. Artık hiçbir şeye inanmıyorlar. Derin bir boşluğa düştüler. Anarşi ve intihar için olgun hale geldiler dedim. Oriente nasıl kıyıldığını anlatan Louis Massignon'dan alıntı yapıyordum. Bakınız, Orientalizm, Edward Said. Aynen, öyle dedi Günay. Türk'ün içi boşaldı. Kendimizi gerçekten de iktidarsız hissediyoruz, sindik. Korku içindeyiz, yarın ne olacak korkusu, gelecek korkusu, hiçbir şeyi doğru yapamayacağımız korkusu, asla adam olamayacağımız korkusu. Çocukluğu sürgüt aşağılanmakla, dayakla geçmiş yetişkinlerin ruh hali bizimkisi. Ancak sana şunu söyleyeyim, deminki alıntı Louis Massignon'un Kadir Şinas'tı. Onun merhametini Türk aydınlarında görmüyoruz. Unutma, daha geçen gün Tanzimat'ın bilmem kaçıncı yıl dönümünü kutladık. Tanrım, ne ironi. Ölü sevicilerini duhul etmenin, sömürgecilerin yöntemlerini öğrenmeye karar vermenin yıl dönümünün kutlanması ne demek? Tanzimat utanç verici bir zorunluluk olabilirdi ama kutlanacak zafer değil. O kutlamayı ölü seviciler yapmalı. Louvre'da, Beyaz Saray'da balo vermeliydiler. İkinci Sultan Mahmud'a ilericilik olsun diye askerin başına Yunan şapkası giydirten hamakatı düşünüyordum. Ne diyordu bu kadın? Daha da büyük bir hamakat fesi yasaklamak mıydı? İşbirlikçiler havan dövücünün hıkdiyicisi kadar bile olamıyorlar diye sürdürdü Günay. Akrabanın akrabaya akrep etmez ettiğini hikayesi. Haysiyetimiz, özgüvenimiz yok oldu. Kişiliğimiz yok oldu. Artık biz değiliz. Tıpkı o çocuklar gibi zihinsel bir kıtlık yaşıyoruz. Bak, çocukların akli donanımlarını idman ettirecek, beyinlerinin elektrik yüklü kıpır kıpır hücrelerini çalıştıracak dürtüler olmazsa, tek düze ve neşesiz bir ortama mahkum edilirlerse donarlar. Seslerini duyuramazlarsa kimse onları dinlemez, kimse tepki vermezse güçsüz ve iktidarsız kalırlar. Tıpkı Türk halkı gibi. Ne kadar anlatsa anlatamayacakmış gibi sıkıntılıydı. Ya bak dedi bezgin bir sesle. Arabesk söylemeye kalksa ağzına vurulur. Bozlak söylemeye kalksa öyle söylenmez böyle söylenir diye Rahmi Saltuklarını ortaya dökerler. Tonal müzik demek istiyordu. Borsaya gitmeye kalksa sırtık aktör, ayyaş rantiye, dönek solcu derler. Amerika'da lobi yapmaya kalksa kuduz köpektir. Yaşar Kemal Mitterrand'dan ödül almasın dese eşek. Yani yaşı icabı saçmalayan çocuklara bile böyle muamele edilmez. Edilmez be canım. Türkiye'nin trajedisinin iki yönlü olduğunu söyledi. Birincisi medeniyetimiz olarak batı karşısındaki iktidarsızlığımız. İkincisi kitlelerin kendi ülkemiz içindeki iktidarsızlığıydı. Bürokratik despotizm. Aydınlar devleti, oligarşi, silahlı ve silahsız bürokrasinin, mürekkep yalamışların, dışarıdakiler üzerindeki tanrısal denetim tutkusu. Geliştirdikleri grup narsizmi. Kendi düşünceleri, kendi duyguları, kendi gereksinimleri dışındaki dünyaları gönülden algılayamamaları. Giyimden damak sevkine kadar kendilerinden olmayanı, onaylamadıklarını algılayamama, aşağılama, eşyalaştırma, yok sayma tutkusu. Sosyal sadizm. Almanya'daki Türkleri düşünüyordum. Bana ölmez otunu çağrıştıran bir direnç yok muydu? Direniyoruz tabii. Bir kısmımız hala direniyoruz. Mamafi, batılı örneğin Mevlana'ya gidince biz de peşinden gideriz. O yüzden diyorum ya, ışık da batıdan gelir. Ama umutlu değilsin. Kısa vadede hayır. Bilgi çağına gidiyoruz. Ve dediğim gibi batılıların hiçbir insanca hazırlıkları yok. Bir Fromm'la, bir Edward Said'le olacak iş değil. Seni düşündüren bu eğitilemezler sınıfı dediğin şey, yanılıyor muyum? Yok, hayır. Tersine beni eğitilenler düşündürüyor. Bilenlerin bilgili olmanın sorumluluğunu nasıl taşıyacakları düşündürüyor. Eşitlik denilen kandırmacıya sığınıp bilmeyenlerle sidik yarışına çıkacaklarını, bilmeyenlerin canlarını okuyacaklarını düşünüyorum. Eşitliğin ilkel bir paylaşım biçimi olduğunu düşündüğünü biliyordum. Evet, eşitliğe değil kardeşliğe inanıyorum. Eşitlik fiilen mümkün olmayan bir kandırmacadır. İnsanlar kardeştirler ama eşit değil. Küçük kardeşiyle boks yapmaya kalkan bir ağabeyi düşünsene. Bazen bu eşitlik denen şeyin güçlülerin güçlü olma sorumluluklarını sırtlarından atmak için uydurdukları bir kavram olduğunu düşünüyorum. Fraternite evet, egalite hayır diyordu. İnsanın optimum pay alması başka şey, eşit pay alması başka şeydir. Eşitlik olsun diye bir bebekle bir delikanlının önüne aynı cins ve miktardaki yemeği mi koyacaksın? Paylaşmak, azami doyumu sağlayacak bölüşümü becerebilmektir. Biri aç kalırken ötekinin önüne yiyemeyeceği miktarı koymak değil. Önemli olan bu bölüşümü gerçekleştirecek biyofilik yapılanmayı gerçekleştirebilmektir. Hırpalıyorsun beni. Niye? Sadece düşünmeye davet ediyorum. Düşünüyordum. Antidemokratik olduğunu düşünüyordum. Su geçirmez ahlaki kurumlarla desteklenmeyen demokrasinin demopediye, ayak takımının idaresine dönüşeceğini unutuyorsun dedi. İlkel kovboylar gibi salt sayılarla düşünüyorsun. Burun sayıyorsun. Delegelerin burnunu. Ne demek istiyorsun? Yorulmuş olmalıydı ki naranana nom diye iyi, kötü ve çirkin filminin fon müziğini taklit etmeye başladı. En kalın Hollywood sesiyle konuşuyordu. Clint Eastwood, çirkin Joe ile teke tek vuruşacak. Kasabadan kimse karışmayacak. Kim güçlüyse o kazanacak. Sonuçlarına katlanılacak. Kader. Sayı birebir olmalı. Birebirlik kutsal bir kuraldır. Kasabalılar Clint Eastwood'a yardım etmedikleri için çirkin Joe kazanır, kızlar tecavüze uğrar, kasaba tarumar olmuş. Ne gam? Biz iki heybetlinin erkeklik ritüelini kaptırır, huşuya durur, kötülüğe razı olurmuşuz. Olur mu lan öyle şey? Çok ciddiydi. Davul kötünün elinde, tokmak iyinin. Olmaz, olmaz, olmaz. Ne bire bir, ne ikiye iki olmaz. Ölü seviciliğinin iktidara demokrasiyle gelmiş olması hiçbir şey değiştirmez. Kaldı ki kendini kandırıyorsun. Bu Türklere, eliyle İstanbul'u işaret ediyordu, bir halk jürisinde yargılanmayı kabullenecek kadar güveniyor musun? Allah korusun, dağlara taşlara ulu ulu ağaçlara demeyecek kadar güveniyor musun?